Ayrım 32.
Bulunması çok sürerse benim bu evde seninle kalmam doğru değil. Ester ile senin sayende Üstad Osman bütün dikkatini atlara verdi. Üstad Osman rahmetli babamın can düşmanıydı. Şimdi katilini bulmak için ona muhtaç olunduğunu zavallı babacığım yukarıdan görüyor ve acı çekiyordur. Bir anda yataktan fırladı, üzerime geldi. Yerimden kıpırdayamadım bile. Ama sandığımın aksine elimdeki şamdanın mumunu eliyle söndürüp durdu. Kapkaranlık oldu her yer. Baban artık hiç göremez bizi, dedi fısıldayarak. İkimiz yalnızız. Söyle şimdi bana Şeküre. Buraya 12 yıl sonra geri dönünce beni sevebileceğini, gönlünde benim için yer açabileceğimi hissettirdin bana. Sonra evlendik. Evleneli beri beni sevmekten kaçıyorsun. Seninle mecburiyetten evlendim, diye fısıldadım. Karanlıkta hemen karşımda duran gövdesine kelimelerimin fuzuli dediği gibi birer çivi gibi çakıldığını acımasızca hissediyordum. Seni sevseydim çocukluğumda severdim, diye yine fısıldadım. Söyle bana karanlıktaki güzel, dedi. Evinize girip çıkan bütün o nakkaşları dikizleyip tanımışsındır. Sence hangisi katil? Hala neşeli olabilmesi hoşuma gitti. Kocamdı benim. Üşüyorum. Bunu dedim mi hatırlamıyorum. Öpüşmeye başladık. Karanlıkta hala bir elimde şamdanı tutarken ona sarılmak, kadife gibi dilini ağzımın içine almak, gözyaşlarım, saçlarım, geceliğim, titremem, hatta onun gövdesi hepsi güzeldi. Soğukta burnumun sıcak yanağına yaslanıp ısınması da güzeldi. Ama korkak Şeküre tuttu kendini. Öpüşürken kendini unutmadı da elindeki şamdanı, kendisini seyreden babasını, eski kocasını, yatakta uyuyan çocukları düşündü. Birisi var evde, diye bağırdım. Kara'yı ittim ve sofaya çıktım. 49. Benim adım Kara. Evden sabah karanlığında kimselere görünmeden suçlu bir misafir gibi sessizce çıkıp çamurlu sokaklarda uzun uzun yürüdüm. Beyazıt'ta avluda abdest alıp camiye girdim ve namaz kıldım. İçeride ancak 40 yılda kazanılan bir hünerle namazını kılarken uyumaya devam edebilen bir ihtiyarla İmam Efendi'den başka kimsecikler yoktu. Uykulu düşlerimiz ve mutsuz hatıralarımız arasında bazen Allah'ın bize bir an dikkat kesildiğini hisseder de padişahın eline hevesle bir dilekçe tutuşturabilen birinin umuduyla ondan bir şey dileriz ya. Bana sevenlerle dolu mutlu bir ev vermesi için yalvardım Allah'ıma. Evine vardığımda bir hafta içinde Üstad Osman'ın yavaş yavaş kafamda rahmetli eniştemin yerini aldığını hissettim. Daha aksiydi, daha uzaktı bana. Ama kitap nakşetmeye olan inancı daha derindi. Büyük Üstad yıllarca nakkaşlar arasında korku, hayranlık ve aşk rüzgarları estirmiş birinden çok, kendi halinde bir ihtiyar dervişe benziyordu. Üstadın evinden saraya, o atının üzerinde hafifçe kambur, ben atın yanında hafifçe kambur yürür giderken, eski masalları süsleyen ucuz resimlerdeki ihtiyar derviş ile hevesli müride benziyor olmalıydık. Sarayda bostancı başı ve adamlarını bizden de hevesli ve hazırlıklı bulduk. Padişahımız 300 tat nakkaşın çizdiği at resimlerine sabah bizim bakıp aralarındaki melun katili Spuniş'i tespit edeceğimizden emin oldukları için kendilerine bile sorulmadan meluna işkence edilmesini buyurmuşlardı. Böylece herkes görsün de ibret alsın diye cellat çeşmesinin önünde değil de gizli kapaklı sorgulama, işkence ve idam vakalarında tercih edilen has bahçenin kuytuluğundaki o küçük derme çatma eve alındık. Bostancıbaşı'nın adamı olamayacak kadar zarif ve nazik bir genç kendinden emin hareketlerle bir rahlenin üzerine 3 yaprak koydu. Üstad Osman merceğini çıkarınca yüreğim küt küt etti. Merceği ve ona hep aynı uzaklıkta tuttuğu gözünü tıpkı bir arazinin üzerinden zarafetle süzülen bir kartal gibi üç harika at resminin üzerinden ağır ağır geçirdi. Avlanacak bir ceylan gören kartal gibi atların burunları üzerinde bir an yavaşlayıp dikkat kesildi ama istifini bozmadı hiç. "Yok," dedi sonra soğukkanlılıkla. "Ne yok?" dedi bostancıbaşı. Ben de büyük üstadın işe ağırdan alacağını, yeleden toynağa atların her noktasını inceleyeceğini sanıyordum. Melun nakkaş hiçbir iz bırakmamış, dedi Üstad Osman. Doğru atı yapanın hangisi olduğu bu resimlerden anlaşılamaz. Bıraktığı merceği alıp atların burun deliklerine baktım. Ustam haklıydı. Eniştemin hazırladığı kitap için çizilmiş doğru atın o tuhaf burun deliğine benzer bir şey üç atta da yoktu. Dışarıda nasıl kullanılacağını çıkaramadığım bir alet ile bekleyen işkenceciler işte bu sırada takıldı aklıma. Açık kapının aralığından onları görmeye çalışırken birinin sanki cin çarpmış gibi gerileyerek kaçtığını, kendini dut ağaçlarından birinin arkasına atıp sindiğini gördüm. Kurşuni sabahı aydınlatan bir ışık gibi alemin temeli padişahımız hazretleri işte tam o anda içeri girdiler. Üstad Osman bu at resimlerinden bir şey çıkaramadığını ona hemen açıkladı. Yine de ama bu harika resimlerdeki atlardan birinin şahlanışına, öbürünün zarif duruşundaki inceliğe, üçüncüsünün çok eski kitaplarda görülen vakar ve gururuna padişahımızın dikkatini çekmeden edemedi. Aynı anda her at resminin hangi nakkaş tarafından yapıldığını tek tek tahmin etti ve nakkaşları gece kapı kapı dolaşan oğlan söylediklerini doğruladı. ''Nakkaşlarımı avucumun içi gibi bilmeme şaşmayın hünkârım.'' dedi üstad. ''Avucumun içi gibi bildiğim nakkaşlarımdan hiç bilmediğim bir çizginin nasıl çıkmış olmasına şaşıyorum çünkü ben. Çünkü bir usta nakkaşın hiçbir kusuru temelsiz değildir.'' ''Yani'' dedi padişahımız. ''Saadetli padişahı Alempene Hazretleri, bu doru atın burnunda gördüğümüz gizli imza bana kalırsa anlamsız ve saçma bir nakkaş kusuru değil de, kökü ta eskilere, başka resimlere, başka üsüllere, başka üsluplara ve belki de başka atlara giden bir şeydir. İç hazinenizde, kilit üzerine kilit bodrumlarda, demir sandıklarda, dolaplarda sakladığınız yüzlerce yıllık kitapların harika sayfalarını karıştırırsak, bugün hata diye gördüğümüz şeyin belki bir usul olduğunu göreceğiz. Ve bunu üç nakkaştan birinin kalemine bağlayacağız. ''Hazine-i Enderun'a mı girmek istiyorsun?'' dedi Sultan hayretle. ''Evet'' dedi üstadım. Bu, hareme girmek kadar pervasız bir istekti. Aynı anda da şunu anladım. Harem ile hazine binaları, padişahımızın sarayının Cennet-i Enderun avlusunun en güzel iki köşesine yerleştirildikleri gibi, padişahımızın ruhlarının en hassas iki köşesine de kurulmuşlardı. Artık cesaretle bakabildiğim padişahımızın güzelim yüzünden ne olacak çıkarmaya çalışıyordum ki bir anda gittiler. Kızıp alınmışlar mıydı? Üstadımın küstahlığından dolayı hepimiz, hatta bütün nakkaşlar cezalandırılabilir miydik? Önümdeki üç ata bakarken Şeküre'yi bir daha göremeden, onunla aynı yatağa giremeden öldürüleceğimi hayal ettim. Bütün güzelliklerine rağmen bu harika atlar şimdi benim için çok uzak bir alemden çıkmış gelmiş gibiydiler. Enderun'a, sarayın kalbine çocukluktan alınıp burada yetişip burada yaşamak, nasıl padişahımızın kulu olmak ve bu uğurda ölebilmek anlamına geliyorsa, nakkaş olmanın da Allah'ın güzelliğinin kölesi olmak ve bunun için ölmek anlamına geldiği o korkulu sessizlikte kafama iyice kakıldı. Çok sonra hazinedar başının adamları bizi yukarıya, orta kapıya doğru çıkarınca aklımda bu ölüm vardı. Ölümün sessizliği. Ama onca paşanın idamla can verdiği Babüsselam'dan geçerken kapıcılar sanki bizi görmediler bile. Dün cennetin kendisi diye gözlerimi kamaştıran divan meydanı da, kulede, tavus kuşları da beni hiç mi hiç etkilemediler. Daha da içeriye, padişahımızın gizli aleminin kalbi Enderun'a götürüldüğümüzü anlamıştım. Böylece veziri azamların bile izinsiz giremedikleri kapılardan geçtik. Bir masala girmiş çocuk gibi karşıma çıkacak harikalar ve canavarlarla göz göze gelmemek için gözlerimi yerden kaldırmıyordum. Arz odasına bakamadım bile. Yine de bir an gözüm kaydı da haremin duvarlarına, başka ağaçlardan hiçbir farkı olmayan sıradan bir çınar ağacına ve pırıl pırıl bir mavi atlastan kaftan giymiş uzun boylu bir adama gözüm takıldı. Yüksek sütunlar arasından geçtik. Diğerlerinden büyük ve gösterişli ve üstü mukarnaslı ağır bir kapının önünde durduk. Eşiğinde pırıl pırıl kaftanlı ağalar vardı ve biri kilide eğilmişti. Hazinedar başı gözlerimizin içine bakarak şöyle dedi. ''Ne mutlu sizlere ki padişahımız hazretleri hazine-i Enderun'a alınmanıza izin verdiler.'' Kimsenin göremediği kitaplara bakar, altından sayfaları, inanılmaz resimleri seyreder, avcı gibi iz sürersiniz. Padişahım, Üstad Osman'a 3 gün tanıdıklarını, bunun birincisini bitirdiğini, 2 gün içinde perşembe öğleye kadar nakkaşlar arasındaki melunun kim olduğunu üstadın çıkarıp bildireceğini, yok bildiremezse Bostancıbaşı'nın işkenceyle bu işin içinden çıkacağını hatırlatmamı da buyurdular. Önce anahtar deliğine başka bir anahtar girmesin diye konulan mührün korunması için yerleştirilen asma kilidin zarfını çözdüler. Hazine ketüdası ve iki ağa mührün yerinde olduğunu görüp başlarıyla işaret ettiler. Mühür yırtıldı, anahtar deliğe sokulunca kilit hepimizin dikkat kesildiği bir sessizlikte tıkırdayarak açıldı. Üstad Osman'ın yüzü bir an kül rengine büründü. Üzeri işlemeli ağır ahşap kapının tek kanadı açılınca bu yüze sanki çok eski zamanlardan kalma bir kara ışık vurdu. Yazıcı ağları eşya kayıt defterlerini tutan katipleri boşu boşuna istemedi. Padişahım, dedi hazinedarbaşı. Hafızı kütüp öldü, yerine kitaplara bakan yok. Padişahım bu yüzden sizinle birlikte içeri yalnızca Cezmi Ağa'nın girmesini buyurdular. En azından 70 yaşında gösteren, gözleri pırıl pırıl bir cüceydi bu. Başındaki yelkene benzer serpuş kendinden de tuhaftı. Cezmi Ağa içerisinde kendi evi bellemiştir. Kitapların her şeyin yerini herkesten çok iyi bilir. İhtiyar cüce gururlanmadı. Hazine odasının acemi olanlarının taşımakta olduğu gümüşten ayaklı bir mangalı, sapı sedef kalkmalı bir oturağı, kandil ve şamdanları gözden geçiriyordu. Hazinedarbaşı kapının üzerimize Yavuz Sultan Selim'in 70 yıllık mührüyle yine kilitlenip mühürleneceğini, akşam namazından sonra burada hazır bulunan ağların kalabalığı ve tanıklığında mührün yine yırtılıp açılacağını, üstümüze, başımıza, kıyafetlerimize, ceplerimize, kuşaklarımızın içine yanlışlıkla bir şey girmesin diye dikkat etmemizi, çünkü çıkışta donumuza kadar aranacağımızı söyledi. Dizilmiş ağların arasından içeri girdik. Buz gibiydi. Kapı kapanınca bir an her yer kapkaranlık oldu ve genzime kadar işleyen bir küf, toz ve nem kokusu hissettim. Her yer tıkış tıkıştı. Eşyalar, sandıklar, miğferler, her şey iç içe girmiş bir kalabalık olmuştu. Bir büyük savaşa çok yakından tanık olduğum duygusu uyandı içimde. Yukarıdaki pencerelerin kalın parmaklıkları ve yüksek duvarlar boyunca asma kata çıkan merdivenlerin ve ikinci katı dolanan ahşap gezi yerlerinin korkulukları arasından bütün mekana vuran tuhaf ışığa gözlerim alıştı. Duvarlardaki kadife kumaşların, halıların ve kilimlerin rengi yüzünden kırmızıydı bu oda. Bütün bu zenginliğin ve eşyanın birikebilmesi için çıkılan seferlerin, yapılan savaşların, akıtılan kanların, yağmalanan şehirlerin ve hazinelerin sonunu huşu içinde hissettim. Korktunuz mu? Diye sordu ihtiyar cüce içindeki duyguyu seslendirerek. İlk giren herkes korkar. Geceleri bu eşyaların ruhu fısıltıyla konuşur. Korkutucu olan şey bütün bu inanılmaz eşya çokluğunun içine gömüldüğü sessizlikti. Arkamızdaki kapının kilidine vurulan mührün tıkırtısını işitiyor, hiç kıpırdamadan hayranlıkla seyrediyorduk. Kılıçlar, fil dişleri, kaftanlar, gümüş şandanlar, atlastan bayraklar gördüm. Sedeften kutular, demirden sandıklar, Çin işi vazolar, kemerler, sazlar, zırhlar, ipekten yastıklar, dünyayı gösterir küreler, çizmeler, kürkler, gergedan boynuzları, nakışlı deve kuşu yumurtaları, tüfekler, oklar, topuzlar, dolaplar, dolaplar, dolaplar gördüm. Her yer kumaş, halı ve atlas doluydu. Ve bunlar ahşap kaplı yukarı katlardan, korkuluklardan, gömme dolaplardan, duvarlara açılmış küçük hücrelerden top top ve ağır ağır aşağıya, üzerime sanki akıyorlardı. Kumaşların, kutuların, padişah kaftanlarının, kılıçların, pembe ve büyük mumların, sarıkların, incilerle kaplı yastıkların, altınla işlenmiş eğerlerin, kabzası elmaslı palaların, sapı yakutlu topuzların, kabukların, sorguçların, tuhaf saatlerin, fil dişinden at ve fil heykellerinin, başlıkları elmaslı nargilelerin, sedeften çekmecelerin, at sorguçlarının, iri tesbihlerin, yakut ve firuzelerle süslenmiş miğferlerin, ibriklerin, hançerlerin üzerine benzerini hiçbir yerde görmediğim tuhaf bir ışık vuruyordu. Yukarıdaki pencerelerden belli belirsiz sızan bu ışık, tıpkı bir yaz günü bir caminin kubbesinin üstündeki fenerden içeri giren güneş ışığı gibi, yarı karanlık odanın içinde toz tanelerini aydınlatıyordu. Ama güneş ışığı değildi bu. Bu tuhaf ışık sayesinde burada hava sanki elle dokunulur bir şey olmuştu. Ve bütün eşyalar bu ışık yüzünden sanki aynı malzemeden yapılmış gibi gözüküyordu. Odanın sessizliğine bir süre daha hep birlikte korkuyla tanık olduktan sonra soğuk odadaki hakim kırmızı rengi soldurarak bütün eşyaları aynı esrarengiz dokuya kavuşturan şeyin ışık kadar her yeri kaplayan toz olduğunu da fark ettim. Bütün bu eşya kalabalığını daha da korkutucu yapan şey gözün ikinci, üçüncü bakışta bile ne olduğunu çıkaramadığı tuhaf ve belirsiz eşyalarla karşılaşmasıydı. Sandık zannettiğim bir eşyayı sonra rahle sanıyor, sonra da bunun tuhaf bir frenk aleti olduğuna hükmediyordum. Sandıklardan çıkartılıp alelacele atılıvermiş kaftanlar ve sorguçlar arasındaki sedeften sandığın, aslında Moskova çarının yolladığı tuhaf bir çekmece olduğunu anlıyordum. Cezmi Ağa mangalı duvara açılmış ocağı alışkanlıkla yerleştirdi. "Kitaplar nerede?" diye fısıldadı Üstad Osman. "Hangi kitaplar?" dedi Cüce. "Arabistan'dan gelenler mi, küfi Kur'anlar mı, cennet mekan Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinin Tebriz'den getirdikleri mi, idamla mallarına el konulan paşaların kitapları mı, padişahımızın dedelerine Venedik elçisinin getirdiği hediye ciltler mi, yoksa ta Fatih Sultan Mehmet zamanından kalma Hristiyan kitapları mı?" 30 yıl önce Şah Tahmasp cennet mekan Sultan Selim Hazretlerine hediye yolladıkları," dedi Üstad Osman. Cüce bizi büyük bir ahşap dolaba götürdü. Kapaklarını açıp karşısındaki ciltleri görünce Üstad Osman sabırsızlandı. Bir cildi açtı, ketebesini okudu, sayfalarını çevirdi. Onunla birlikte ben de sayfalara her biri tek tek itinayla çizilmiş, hafif çekik gözlü han resimlerine şaşkınlıkla baktım. Cengiz Han, Çağatay Han, Tuluy Han, Kubilay Han, Kiçin hükümdarıdır diye okuyup cildi kapattı. Bir başkasını aldı Üstad Osman. Ferhat'ın sevgilisi Şirin'i aşkın gücüyle atıyla birlikte sırtlayıp acıyla taşıdığı o meclisi gösterir inanılmaz güzellikte bir resim çıktı karşımıza. Aşıkların tutkusunu ve kederini vurgulamak için dağdaki kayalar, bulutlar ve Ferhat'ın aşkına tanık olan üç soylu serve ağacının yaprakları, kederli bir elin titreyişleriyle ve öyle bir acıyla çizilmişti ki dökülen yapraklardaki gözyaşı tadı ve hüzün Üstad Osman ile bana hemen geçiverdi. Bu dokunaklı meclis, büyük üstadların yaptığı gibi Ferhat'ın pazı gücüne işaret etmek için değil, aşk acısının bütün alemde aynı anda hissedildiğini anlamak için nakşedilmişti. 80 yıl önce Tebriz'de yapılan Behzat taklitlerinden diyerek Üstad Osman cildi yerine koyup bir yerisini açtı. Kelile ve Dibne'den kedi ile farenin zoraki dostluğunu gösterir bir resim buldu. Tarlada, yerdeki sansarla gökteki çaylağın saldırıları arasında sıkışan zavallı fare kurtuluşu avcının kapanına yakalanmış bir zavallı kedi de bulur. Anlaşırlar. Kedi dostu gibi davranıp fareyi sevgiyle yalar. Sansarla çaylak kediden korkup fareyi avlamaktan cayar. Fare de kediyi kapandan ihtiyatla kurtarır. Daha ben nakkaşın duyarlılığını anlayamadan üstad kitabı öteki ciltlerin yanına tıkıp bir başka kitabın bir başka sayfasını gelişi güzel açmıştı bile. Tek elini zarif bir şekilde açıp bir şey sorarken diğer eliyle yeşil feracesinin üzerinden dizini tutan esrarengiz bir kadınla ona yan dönüp hanımının sözünü dikkatle dinleyen bir erkeğin hoş bir resmiydi bu. Aralarındaki mahremiyeti, aşkı ve dostluğu kıskanıp zevkle baktım. Onu bırakıp bir başka kitaptan bir başka sayfa açtı Üstad Osman. Birbirlerine ezeli düşman İran ve Turan ordularının süvarileri bütün zırhlarını, miğferlerini, dizliklerini, yaylarını, sadakalarını, oklarını takmışlar, boyunlarına kadar zırhlar içindeki o güzelim efsane atlarına binmişler, zemini toz sarısı bir bozkırda karşılıklı en güzel dizilip uçları rengarenk süslü mızraklarını doğrultmuşlar ve birbirlerine ölesiye girişmeden önce öne fırlayıp kavgaya tutuşan komutanlarının dövüşünü sabırla seyrediyorlardı. İster bugün yapılsın, ister 100 yıl önce, ister bir savaş meclisi olsun, ister aşk meclisi, imanı tam nakkaşın asıl resmedip gösterdiği şey kendi nefsiyle savaşıdır ve kendi nakşetme aşkıdır diyecektim kendime. Ve demek ki nakkaşın resmettiği şey kendi sabrıdır diyecektim ki, bu da değil deyip Üstad Osman ağır cildi kapadı. Bir murakkada yüksek dağları kıvrım kıvrım bulutlar içinde yitip giden, uzadıkça uzayan geniş bir manzara resmi gördük. Resmetmenin bu aleme bakıp onu öteki alemmiş gibi gösterebilmek olduğunu düşündüm. Üstad Osman bu Çin resminin Buhara'dan Herat'a, Herat'tan Tebriz'e, Tebriz'den de padişahımızın sarayına çeşit çeşit kitaplara girip çıkıp, cildi parçalanıp, sonra başka resimlerle birlikte ciltlenip nasıl Çin'den İstanbul'a gelmiş olabileceğini hikaye etti. Birbirinden korkunç, birbirinden iyi nakşedilmiş savaş ve ölüm resimleri gördük. Rüstem Şah Mazenderan ile Rüstem Efrasiyab'ın ordusuna saldırıyor. Rüstem zırhlar içinde tanınmayan esrarengiz cengaver. Bir başka murakkada kimliğini çıkaramadığımız efsane ordular, acımasızca savaşırken parçalanmış cesetler gördük. Kan kırmızısına bulanmış hançerler, ölümün ışığı gözlerinde yansıyan mutsuz askerler, birbirlerine soğan gibi kıyım kıyım doğrayan cengaverler. Üstad Osman kim bilir kaç bininci kere Hüsrev'in gece ay ışığında gölde yıkanan Şirin'i dikizleyişine, iki aşık Leyla ile Mecnun'un uzun bir ayrılıktan sonra birbirlerini görünce karşılıklı bayılmalarına ve bütün alemden kaçıp bir mutluluk adasında baş başa kalan Salaman ile Apsal'ın ağaçları, çiçekler ve kuşlar ile cıvıl cıvıl mutluluk resmine baktı. Ve gerçek büyük üstad gibi en kötü resimde bile ister nakkaşın zaafından olsun, ister renklerin kendi aralarında kendiliğinden tutturdukları bir konuşmadan olsun, bir köşede beliren tuhaflığa benim dikkatimi çekmeden edemedi. Hüsrev ile Şirin, Nedimelerin anlattığı tatlı hikayeleri dinlerken, ağacın dalına hiç konmaması gereken o uğursuz baykuşu oraya hangi mutsuz ve kötü niyetli nakkaş oturtmuştu? Yakışıklı Yusuf'un güzelliğine bakarken tatlı turunç soyan parmaklarını kesen Mısırlı kadınlar arasına kadın kıyafetleri içinde o güzel oğlanı kim yerleştirmişti? İsfendiyar'ın okla kör edilişini resmeden nakkaş sonra kendisinin kör olacağını tahmin edebilir miydi?